Ayrım 29, sayfa 485. Radişçev Ekaterina aydınlanmasının ürünü. O kadar ki 14 yaşındayken Çariçe'nin taç giyme töreninde teşrifatçı olarak seçilen 40 çocuktan. Bunların arasından seçilip öğrenip görmek üzere Leipzig'e gönderilen 12'sinden birisi ki kariyeri bana Peder Grinko'yu anımsatıyor. Devlette yüksek mevkilerde görev yapıyor. En son St. Petersburg Gümrük Müdürü ve aristokrasinin keyfi yönetimine var gücüyle karşı çıkan bir adam. Aşağı Volga Vadisi'nin güneydoğusundaki Saratovskaya Oblast'tan. 100 bin kilometrekarelik Saratovskaya Rusya'nın en büyük oblastlarından birisi. Eski başkent Sarı Tu yani Sarı Dağ'dan bozma. Saratov Moskova'dan 850 kilometre. Orta Rusya'yı Urallara bağlıyor. Günümüzde Saratov'da Radişçev'in bir modern sanat galerisi ve galerinin önünde dev bir heykeli var. Saratovskaya Oblast aynı zamanda ülkenin zirai ürünlerinin %40'ını tek başına üreten bir tahıl ambarı. Ekaterina zamanında bu oran daha da büyükmüş. Toprak köleliği kurumunun en büyük trajedileri burada yaşanmış olmalı. Radişçev köleliğe karşı St. Petersburg'da göreve başladığından itibaren yazıyor. Haftada iki kez Rus İmparatorluğu'na filanca NN ya da BB'nin borcunu kendisinden talep veya gasp edileni ödeyemediği, ödemek istemediği duyurulur. Ödünç aldığı parayı ya kumarda ya seyahatte ya içkide ya alışverişte yemiş ya birisine kaptırmış, yangında ya da suda yitirmiştir. Ya da NN veya BB bir başka borcun içine girmiş, ödemekle yükümlü olduğu bir başka meblağ ile karşı karşıya kalmıştır. Bu sabah saat 10'da filanca mülki amirin ya da mahkemenin kararı ile emekli yüzbaşı T'nin falanca bölgedeki gayrimenkulünde X no'lu evde 6 dişi ve erkek can açık arttırma ile satılacaktır. Satış belirtilen evde gerçekleştirilecektir. İlgilenenler malları önceden görebilirler. Herkes kelepir bulmak ister. Satışın günü ve saati gelir. Her yerden alıcılar toplanırlar. Satışın gerçekleşeceği salonda mahkumlar hareketsiz beklerler. Kara ağaçtan yapılma bastonuna dayanmış bekleyen 75'lik ihtiyar, kaderinin kimin eline geçeceğini, gözlerini kimin kapatacağını merak etmektedir. Sahibinin babası ile Kırım Savaşı'nda Mareşal Münnih'in komutasında çarpışmıştır. Frankfurt Muharebesi'nde yaralı sahibini omuzlarında taşımış, eve döndüklerinde oğluna öğretmenlik yapmıştır. Tekneden düştüğünde çocuğu boğulmaktan kurtarmak için kendi hayatı pahasına nehre atlamış, küçük rütbeli bir subayken borçlandığı parayı ödeyip hapse girmekten kurtarmıştır. Adamın 80 yaşındaki karısı, genç efendisinin annesinin süt annesi, kendisinin dadısıdır. Bu müzayedede satışa çıkarılıncaya kadar evin kahyalığını yapmıştır. Bütün bu zaman içinde sahibine ait hiçbir şeyin ziyan olmasına izin vermemiş, kendi çıkarını asla gözetmemiş, asla yalan söylememiş ve eğer insanlara bir rahatsızlık verdiyse kalbinin iyiliğinden vermiştir. Onun yanındaki 40 yaşındaki dul kadın sahibinin süt annesidir ve şimdi bile ona şefkat beslemektedir. Sahibinin damarlarında akan kendi kanıdır, onun ikinci annesidir. Adam hayatını kendi annesinden çok ona borçludur. Annesi ona keyifli bir anında hamile kalmış, büyümesine katkıda bulunmamıştır. Onu büyütenler dadılarıdır. Sahiplerinden kendi oğullarından ayrılır gibi ayrılmaktadırlar. Kadının 18 yaşındaki kızı ihtiyar çiftin torunu, vahşi bir hayvan, bir canavar, melun kız. Şunun pembe yanaklarına, büyüleyici gözlerinden akan yaşlara bakın. O masumu iltifatlarınızla, yalanlarınızla tuzağınıza düşüren, kandıran, tehdit eden siz değil miydiniz? Onu kandırıp arkadaşınızla evlendiren, arkadaşınızın yerini alan, onunla sevişmeye kalkan siz değil miydiniz? O sizi reddetti ama kocası bir daha ona dokunmadı. Size teslim olmadığı için zor kullandınız. 4 şerefsiz adam kollarından, bacaklarından yakaladılar. Hayır, gerisini anlatmayalım. Yüzü acıyla kasılmış, gözleri korku içinde. Kucağındaki bebek sizin sahtekarlığınızın ve şiddetinizin ürünü ve şehvet düşkünü babasının kopyası. Bebeği doğurduktan sonra kadın babasının vahşetini unutmaya yüz tutmuş, kalbinde çocuğuna karşı şefkat hisleri uyanmaya başlamış. Babası gibi birilerinin eline düşmesinden korkuyor. Bebek, senin oğlun, vahşi, barbar, senin kanın. Yoksa kilise merasimi olmayınca sorumluluk da olmaz diye mi düşünüyorsun? Tanrı kelamının ücretini senin ödediğin papazı, sen emir verdin diye bebeği kutsadığında, Tanrı indinde kutsanmıştır mı sanıyorsun? Zorla nikah, Tanrı'nın kilisesinde evlilik sayılır mı sanıyorsun? Kadir-i mutlak Tanrı şiddetten nefret eder. Gönlün istekleriyle sevinir çünkü yozlaşmayan tek şey gönüldür. Heyhat, ne çok fuhuş, ne çok ihval var. Hazların babası, acıların dindiricisi adına ve onun mihrabına yakışmayan şahitler huzurunda gerçekleştirilen. 25 yaşında bir genç, Tanrı'nın huzurunda evlenmiş bir koca, sahibinin refiği ve sırdaşı, sahibine verdiği hizmetlerden pişman. Cebinde bir bıçak var, sapından sıkıca tutuyor. Düşüncelerini kestirmek zor değil. Ama boş. Sen de bir başkasına gönderileceksin. Sahibin kölenin başından hiç inmeyen eli, senin boynunu da başkasının önünde indirecek. Açlık, soğuk, acı, ateş, seni bunlar bekliyor. Zihnin soylu düşüncelere yabancı, ölmesini bilmiyorsun. Boyun eğecek ve hem kanunen hem de ruhen köle olmayı sürdüreceksin. Direnmeye kalkışırsan akıbetin zincirlere bağlı, acılar içinde bir ölümdür. Sizin için adalet yoktur. İşkencecin seni bizzat cezalandırmak istemiyorsa yasalara teslim der. Yasalar? O yasalar ki sanığın kendisini savunmasına izin vermezler. Satışa çıkarılan diğer bedbahtlara dönelim. Tokmak vurmamıştı ki diğer dört biçare kaderlerinin ne olduğunu öğrendiler. Hıçkırıklar, inlemeler, yaşlar orada bulunanların yüreklerini paraladı. En katıları bile etkilendi. Taşlaşmış yürekler, anlamsız sempati gösterileri. Eğer isteseydik aramızda para toplayabilir, bu insanları satın alabilir, onlara özgürlüklerini iade edebilirdik. Yıllarca koyun koyuna yaşamış bu talihsiz insanlar, bu iğrenç müzayede yüzünden ayrılığın acısını çekecekler. Yasalarda yeri olmayan bu yazılmamış yasa, daha doğrusu bu vahşi barbar adet, insanlığın bunca aşağılanmasına izin veriyor olsa bile, kimin bu bebeği satmaya hakkı var? Çocuk meşru değil, yasa onu kapsamıyor. Durun, ben bu durumu da reddediyorum, bebeği kurtaracağım. Ama ancak diğerleri de onunla birlikte kurtarılabilirlerse kurtaracağım. Ey talih, neden bana karşı bu kadar cimrisin? Ömrümde ilk kez zengin olmak için dayanılmaz bir iştiyak duydum. Kalbim o kadar acıyor ki herkesin ortasında yerimden fırlıyor, çantamdaki son kopeykaları talihsizlere veriyor ve oradan kaçıyorum. Merdivenlerde bir arkadaşıma rastlıyorum, kendisi bir yabancı. Ne oldu sana, ağlıyorsun diyor. Git buradan diyorum, bu utanç verici rezaleti görme. Sen uzak sömürgelerdeki zenci köle satışını kendi ülkede lanetlemiş adamsın, git. Bizim karanlığımıza tanık olma, utancımız bizde saklı kalsın. Ben inanamıyorum diyor arkadaşım. İnsanların düşünce ve inanç özgürlüklerinin olduğu bir yerde böyle utanç verici bir adetin yaşaması imkansızdır. Bunda şaşıracak bir şey yok diyorum. İnanç özgürlüğü sadece papazları ve keşişleri incitiyor ki onlar bile kuzucukları İsa için değilse kendileri için bir arada tutmaya çalışıyorlar. Ama köylülerin özgürlüğü mülkiyet hakkının incinmesi demektir. Ne ki özgürlükler için savaşabilecek olanlar büyük toprak sahiplerinin kendileri. Ve özgürlüğün onların konseylerinden çıkması beklenemez. Özgürlük esaretin kendi ağırlığından gelecektir. Dipnot, Mednoe, 1790. Radişçev aristokrasinin gücünün azaltılmasından sorumlu davranmaları gerektiğinden bahseden yüzlerce metin kaleme alıyor. Avrupa aydınlanmasının üslubundaki makalelerinde vardığı sonuç, kötülük insanın içindedir ve nedeni çoğunlukla insanın cehaleti, gördüklerini doğru değerlendirememesidir. Cehaleti insanları birbirlerinden ayıran yapay sınıfsal kısıtlamaların neden olduğunu, oysa bireyin yatsınamayacak bir değer olduğunu savunuyor. Toprağa bağlı kölelere akıllarını kullanmalarını mümkün kılacak eğitimin verilmesinden yana tavır almasının nedeni bu. Ama diğerlerinden de şanssız bir adam. Çünkü muhalefeti Ekaterina'nın yakın arkadaşı Marie Antoinette'i kaybettiği 1789 Fransız devrimine rastlıyor. Çariçe'nin hışmına uğruyor, ihanetle suçlanıyor ve boynunun vurulması emrediliyor. Ekaterina kararını daha sonra Sibirya'da müebbet sürgüne çeviriyor. Radişev bu defa da Tobolsk Gulag'dan aykırıyor. Her zaman neydiysem ben yine oyum ve o olmaya devam edeceğim. Ne bir inek, ne bir ağaç, ne de bir köle. İnsanım, insanım ben. Katerina'nın ölümü üzerine geri dönüyor. Heybesinde Rusya için hazırladığı cumhuriyetçi bir anayasa. Gönlünde yeni hükümdar 1. Aleksandr'ın sosyal ve ekonomik islahatlar yapacağı umudu. Ama olmuyor, olmayacağını görüyor. 1802 yılında bir sonbahar günü intihar ediyor. Bugün artık 1. Aleksandr'ın yerine Gorbaçov'u koyuyor, ateşe yürüyen Alexei'yi düşünüyorum. Ama Vorkut'a dönüşü o törende Mevlana'dan alıntı yapan sevgili dostumun bu dünyadan umudunu geri dönülmez bir biçimde kesmiş olduğunu anlayamadım. Alexei, Lenin farmason muydu? Yeraltı ruhaniyatından çok şey aldığını kendisi söyler dedi Alexei. Makalelerinden birisinde yine de biz biraz Marksizm çalıştık, karşıtların nasıl bir araya getirilebileceğini ve getirilmeleri gerektiğini etüt ettik diye yazar. Asıl olan şudur, biz devrimimizi karşıtları sürgüt birleştirerek yaptık. Yıllar önce benzer bir şeyi sizin büyük gnostik hocanız Celaleddin Rumi işaret etmişti. Sözde karşıtların birlikte çalıştıklarının farkında olmaları gerekir. Alıntının aslını aylar sonra buldum. İstanbul'dan istettim. Mesnevi'nin Şefik Can çevirisini gönderdiler. 4. ciltteki 2341 sayılı bölümü Alexi ile birlikte okuduk. Yapılmak yıkılmaktır, topluluk dağınıklıktır. Sağlamlık kırılmakta, murat muratsızlıkla varlık yokluktadır. Her şey bunlara benzer, öbür zıtlar ve eşler de bunlar gibidirler. Birisi geldi bir yer bellemeye koyuldu. Ahmağın biri de dayanamadı bağırmaya başladı. Bu yeri ne diye belliyorsun, toprağı ne diye yarıp darmadağın perişan ediyorsun? Adam ahmak dedi, benimle uğraşma, sen yapılmayı yıkılmada bil. Yeryüzü kazılarak altüst edilerek çirkinleştirilmeseydi, yıkılmasaydı, nasıl gül bahçesi ve buğday tarlası haline gelirdi? Düzeni altüst olmasaydı, nasıl olurdu da gül bahçesi tarla bostan haline gelirdi? İçi iltihaplı yara neşterle deşilmedikçe nasıl iyileşir ve nasıl kapanır? İlaçla kanın, balgamın, safran temizlenmezse hastalık nasıl şifa bulur? Terzi elbise yapacağı kumaşı parça parça keser. Neden kesiyorsun diye kimse terziye çıkışabilir mi? Bu kıymetli atlası neden parçaladın? Ben parçalanmış kumaşı ne yapayım der mi? Her eski binayı yeniden yapabilmek için önce yıkarlar onu. Böylece dülgerlerin de, demircinin de, kasabın da işi yapmaktan evvel yıkmaktır. Heliyle ve beliyleyi de havanda döverler, un ufak ederler. Eski hali yok olur ama bedenin yapımını sağlar. Kabız illetini def eder. Buğday değirmende öğütülüp ezilmeseydi nasıl ekmek olurdu da sofralarımızı süslerdi? Zudin'i bu bilgi ikna etmiş olmalı. Peki Marx farmason muydu? Trende söylemediğini Mesnevi'den bu bölümü okuduktan sonra söyledi. Fransız Büyük Doğu locası. Karl Marx 32. derece farmasondu. Engels, Lenin, Stalin, Herzen, Troçki'de, Grand Orient'ten. Ve sen? Sen farmason musun Alyosha? Durdu yüzüme baktı, baktı. Benim hayatımın nasıl bir hayat olduğunu anlamaya çalış, Konstantinopollu sultanım dedi. İnan bana seninle aynı itikadı paylaşmak beni çok mutlu ederdi. Ben sade bir adamım, servet, itibar, isim gibi başarılar yok hayatımda. Dostlarım ve hatta ailem bile benden uzaklaşmaya başladılar. Demokrat, liberaller, komünistler, Rusçular deli olmasam bile zayıf kişilikli olduğumu düşünüyorlar, Gogol gibi. Batıcı aydınlar mistisizmle suçluyorlar. Ortodokslar iblisin ta kendisi olduğumu söylüyorlar. İtiraf etmeliyim ki benim için bunları göğüslemek kolay değil. So, lütfen beni bir tür Müslüman olarak düşün, olsun bitsin. Gogol'ün izinde ikinci kitaptan. Dünya nöbeti. Gerçek kurgudan daha acayiptir. Çünkü kurgu olabilirlikleri gözetmek durumundadır. Gerçeğin öyle bir zorunluluğu yoktur. Mark Twain. Gökyüzü ben bakmazken bulutlanmış olmalı. Güzelim yıldızlar kaybolmuş, buz çölü zifiri karanlığa bürünmüştü. Dışarıdan trenin camlarının saydam olduklarını bildiren en ufak bir ışık gelmiyordu. Kompartımanın zayıf lambası, buz tutmuş pencereyi gecenin karanlığı ile sırlayıp tek yönlü aynaya dönüştürünce dünyayla irtibatımız tümden kesildi. O gece o trende yeryüzünde Kotlas-Moskova yolcularından başka hiçbir canlı yokmuş gibi oldu. Nadia ve Kızıl Winkler'ın kompartımanları karanlık ve sessizdiler. Portakal saçlı kadın Bahriyeli, Doktor İzayah, diğer yolcular, herkes Alexi ile beni nöbete bırakmış, ışıklarını kapatmış uyumuşlardı. Dünya nöbeti der gülerdik, sanki biz uyursak insanlığın başına bir şeyler gelecek der gülerdik. Ama uykusuzluğun kıymetini bilen insanlardık. Vazgeçmez, vazgeçemezdik. Sabahlara kadar oturup Tanrı'yı, bilgiyi, ruhu, hayatı, aşkı kollamaktan. Dünya nöbetini birbirimize bıraktığımız da olurdu, çoğunlukla da ben Alexi'ye bırakırdım. Zira ıssız, durdurak bilmez, sınır tanımaz Rusya'da boş ve anlamsız olduğu duygusuna kapıldığım, korktuğum, cenin misali kendime katlanmak, başımı yorganın sıcağına gömmek, her şeyin ve hiçbir şeyin ortasında olmamak, oynamamak istediğim çok olmuştur. Ne ki karanlıkta huzur bulmak da harcım değildi. Aziz dostumun pencerenin siyah aynasına yansıyan narin suretin ötesinde ıssızdan kurtulmamızın yakın olduğunu gösteren bir şeyler, bir işaret bakındığımı hatırlıyorum. Peki sen farmason musun Alyosha? Beni bir tür Müslüman olarak düşün, olsun bitsin. Ufukta bulutların gölgeleri bile yoktu. Bir an bir şey olacak, bir teviye ıssızdan çıkamayacağız korkusuna kapıldığımı biliyorum. Başka bir tren geçmez mi hiç? El sallayabileceğimiz herhangi bir katar, bir yük treni yok mudur? Cevap verdiyse de duymadım, düşünüyordum. Sen ki Hristiyan ülkelerine, Mesih'in öğretisine her şeyden çok değer verirsin. Bana bir açıklama borçlu olduğunun farkındasın değil mi? Belli belirsiz bir baş hareketiyle haklı olduğumu teslim etti. Ama trenin takırtılarını, metalik cayırtıları ilk kez duyuyormuş gibi dinlemeye durdu. Epey bir aradan sonra saydım, 6 kuşetli, 3 yataklı vagon bağlamışlar. Öyle uzun ki istasyonlarda 2 kez durmak zorunda kalıyoruz. Bir katarın başındaki, 2 sonundaki vagonlar için. So gülümsedi. So, İslam'ın en azından dış görünüşü itibariyle Ortodoks Kilisesi'nden daha üstün durduğundan şüphem yok. Müslümanlıkla Ortodoksluk arasında seçmek durumunda olan aklı selim sahibi birisinin İslam'ı seçmesini anlayışla karşılarım. Teslis, kefaret, aşay-ı Rabbani, vaftiz, azizler ve ikonaları gibi karmaşık ve anlaşılmaz bir ilahiyat yerine tek doktrin, tek akide, tek Allah ve onu Resulü her halükarda daha akılcı bir seçim olurdu. Nereden aklıma geldi bilmiyorum. Padişahın atı kendisine baktığı için övünen adamın hikayesini hatırladım. Kendimi adamla, Alexei Padişah'la özdeşleştirdim. Zihnimdeki padişah imajı da kibirli bir batı entelektüeli. Üstünlük taslıyorsun Alexei, bana bunu yapma. Savunmaya geçmesine izin vermek cepheleşmeyi kışkırtabilirdi. Alexei entelektüel bir hasım değil, yanında hiçbir çekinceyi kollamadan yüksek sesle düşünebileceğim bir ruh ikizim olarak muhafaza etmek istiyordum. Madame Zelenskaya'nın tabiriyle frene bastım. Hristiyanlar kutsal kitapla ne kadar yetindilerse Müslümanlar da Kur'an'la o kadar yetindiler dedim. Hristiyanlık ne kadar yekpare bir bütünse İslam da o kadar yekpare bir bütün. İslam da Budizm kadar kişisel, Bolşevizm kadar toplumsal, hatta ruhaniyetsiz olabiliyor. Seni temin ederim dostum, Hazreti Ayşe'nin katili Muaviye bin Hint, Stalin'den daha inançsız değildi. Senin yerinde olsam muhtedi adayına kimden el alacağına özen göstermesini önerirdim Alexei. Peder Andrei Dimitriyeviç'in elinden kaçarken Molla Azam Tarık'ın eline düşebilir çünkü. Molla Azam Tarık dediğim Pakistan'daki sahabenin sipahileri isimli Şii karşıtı Vahabi örgütünün reisi. Oğluna Muaviye'nin adını veren adam. O günlerde Pencap'ta 73 Şii'nin öldüğü, 300'den fazlasının yaralandığı katliamın sorumlusu olarak Rus basınında manşetlerden inmiyordu. Bu dağınıklık seni rahatsız etmiyor mu? Sorusu trenin ışıklarının göz kırptığı bir ana denk geldi. Yüzündeki ifadeyi göremedim. Sesinin fısıldar gibi çıkmış olmasını da değerlendiremedim. Şimdi düşünüyorum da yaşam şartlarının oluşmadığı bir dünya ile yollarını ayırma noktasına gelmiş bir adama Muaviye'yi hatırlatmasam da olurmuş. Bilemedim. Başımı salladım. Görelim Mevlam neyler, neylerse hayır eyler. Birbirimize bu kadar yakın olmasaydık ya da Alexei Pravda'ya tutkuyla adanmış bir adam olmasaydı, sipahilerinki gibi inanç kaynaklı kitle katliamlarına kayıtsız kaldığımı düşünür, hatta belki de beni Morley'lerin, Ankerberg'lerin yaptıkları gibi şahadet iştiyakıyla suçlar, kalkar giderdi. Ama Alexei, aziz Alexei anlamayı tercih etti. Bu söylediğin güncelden elini ayağını çektiğin anlamına gelmiyor değil mi? Hayır, tam tersine günceli göğüslemem anlamına geliyor. Teslimiyet var tabii ama güncele değil, Allah'a. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak kötülüğe karşı var gücünle savaşmakla yükümlüsün. Ama haddini de bilmek zorundasın. Nihayet bir sıkımlık canı olan bir ölümlüsün, öyle değil mi? Var gücün ile diyorsun. Var gücün ölçüsü ne Güloya? Onu insanın kendi bilecek Zelenski. Neyi esirgediğini, neyi yapabilecekken yapmadığını, ihmal ettiğini, sakındığını, ne kes davrandığını da sen kendin bileceksin. Bir sen bileceksin, bir de Allah. Söylediklerimin üzerinden gidermiş gibi duraladı. Dedi yine. Dünyada gözlemlediğin kötülük Tanrı ile olan kişisel ilişkini etkilemiyor mu? Ne münasebet, türlü çeşitli Muaviyelerin hesabını Allah'a kesmek. Ne tuhaf bir düşünce. Dünyadaki kötülükle savaş bizim işimizdir. Bütün yapabileceğimiz, onun bize yardım edeceğini ummak ki edecektir. Tabii eğer kendi tasarımına uyuyorsa. Hala ayakta mısınız siz? Kondüktör Nadia Ivanova, Kızıl Winkler'in kompartımanından çıktı, saatine baktı. Sabah oluyor, ne konuşuyorsunuz böyle? Nadia Alexei'nin ortaokul İngilizce öğretmeni Galina Alexeyevna'nın kızı, iyi arkadaşımız. Yine de Alexei'ye farmason musun diye sorabilecek kadar yakın olduğumu bilmesini istemedim. Yalan söylemekle istemedim. Zelenski'ye Marx'ın farmason olup olmadığını soruyordum. Esnemesini yarıda kesti. Of course he is. 32. derece Büyük Doğu Locası. Dedesi hahamdı, amcası hahamdı. Annesi Mayer Katzellen Bolgen'in ahfadından. Tüm sülalesi hahamdı. Marx o kitabı Frank'ın reformlarına bilimsel altyapı teşkil etsin diye yazdı. Ben gidip yüzümü yıkayacağım. Alexia'ya dönmüştüm yine. Frank kim? Jakob Frank, Sabetayist Frankist tarikatının kurucusu. İzmirli Sabetay. Gerisi zaman içinde geldi. Yıl 1665. Filistin'de Gazada yaşayan 1643 ya da 1644 Kudüs doğumlu Gazalı Nathan diye tanınan saygın bir Yahudi ilahiyatçısı. Kıyametin pek yakın olduğuna hükmedip 1626 İzmir doğumlu Sabetay Çevi'yi Mehdi ilan ediyor. Sahte Mehdiler alışılmadık hadiseler değil. Ancak bu defa Avrupa ve Anadolu Yahudiliği, Teresa'nınki gibi entelektüel Yahudi çevrelerinin dışında hemen hiç bilinmeyen bir iştiyakla sarsılıyor. Sabetay A şehrindeki Yahudilerin, B şehrindeki Yahudilere kendisinin C şehrinde yarattığı akıl almaz mucizeleri anlatan uzun mektuplar yazmalarını sağlıyor. Böylece kısa zamanda İzmir'de çok sayıda mürit ediniyor. Hatta bir defasında kendisine inanmayan bir sinagogu zapt ediyor. Müritleri Zevi'nin padişahı tahttan indireceğine, yerine kendisinin geçeceğine inanıyorlar. Ne ki Avcı Sultan Mehmet tehditlere pabuç bırakacak bir adam değildir. Zevi'ye tövbe edip İslam'a ihtida ettiğini açıklamadığı takdirde boynunu vurduracağını söylüyor. İsa çarmıhta ölmeyi yeğlemişti. Sabetay Zevi, Müslüman olup başını kurtarmayı tercih etti dediydi Teresa de Combalat, Alexis'in hanım arkadaşı. Buna karşın Mesih beklentisi kaybolmadı. Sabetayistler Ortodoks Yahudilerin lanetlemelerine rağmen gettolarda yandaş bulmaya devam ettiler. Avrupa aydınlanması Yahudi yerleşimlerine Tevrat'ın yeniden yorumlanması gerektiği şeklinde yansıdı. Eski yasaklar caiz, hatta farz oldu. Kendilerini kitaplı dinlerin vaaz ettikleri değerlerin prangalarından kurtulmuş, yepyeni bir dünyanın öncüleri olarak görmeye başladılar. Sabetay'ın Müslüman olmasının müritlerini küstürdüğünü düşünmüştüm. Küstürmemiş. Teresa yeni duruma uygun bir ilahiyat geliştirildiğini söyledi. Selanik'te Don Mehmet mezhebini kurdular, mürşitlerini izlediler, Müslüman oldular. Gündüz camilerde, gece gizli sinagoglarında ibadet ederlerdi. Evlerinde İspanyolca, sokakta Türkçe konuşurlar, İbranice bilirlerdi. İslamiyet'ten nefret ederler, Türklerle evlenmezlerdi. Şolom'un söylediğine göre genç Türkler hareketini başlatanlar bunlardır. Hatta 1. Cumhuriyet Hükümeti'nin 3 bakanı Don Mehmet mezhebindendir. Dönme demek istediğini sandığımı, bunun Türkçe'de dönmek fiilinden gelen turncoat anlamında olduğunu söylemem yetmedi. Teresa benden hoşlanmıyordu, iğnelemek fırsatını kaçırmadı. Sonunda sizin sultanı tahtından etmeyi başarmış Sabetay Sevi, ne dersin? Allah derim demiştim ben de, Türkçe. Devamı ikinci kitapta. Kitabın sonu. 11 Şubat 2008, sayfa 501.